Ayrım 8.
Kaynaklar ve notlar. Sıra 1A İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firmaya ait bulgularından, 1B Eskişehir Sanayi Odası'nın finansman anketi sonuçlarından, 2A, C ve 4A Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Yıllıkları ve DPT Yıllık Programlarından, 2D Bankalar Birliği verilerinden hesaplandı. 3A'daki faiz geliri vadeli ve döviz tevdiat hesaplarındaki mevduattan elde edilen faizlerin toplamıdır. Vadeli mevduat verileri Devlet İstatistik Enstitüsü 1985 ve 1987 istatistik yıllıkları, aylık istatistik bültenleri ve Merkez Bankası raporlarından, döviz tevdiat hesapları verileri Merkez Bankası raporlarından, vadeli mevduat yıllık faiz hadleri Merkez Bankası kaynaklarından, iç borç faiz ödemeleri Aykut Eksen'den alındı. 4B için Celasun. Dipnotlar. 1. Aslında kentsel küçük üreticileri küçük meta üretim içinde köylülükle birlikte bir toplumsal sınıf olarak ele almak uygun görülebilirdi. Ancak günümüz Türkiye'sinde esnaf ve sanatkarlar genel başlığı altında karmaşık toplanan grupların içinde küçük üretici olarak adlandırılabilecek kategori küçük bir azınlık oluşturuyor. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun 1986 verileri üzerinden yaptığımız bir hesaplamaya göre konfederasyonun bünyesinde 1,4 milyon üye ve 1,1 milyon işletme yer almaktadır. Bunların %32'si küçük ticaret aracılıkla uğraşanlardan, %34'ü kamyoncular dahil şoför esnafından, %16'sı tüketiciye hizmet sunan tamirci ve benzerlerinden ve sadece %18'i geleneksel zanaatleri de içeren küçük üreticilerden oluşuyor. 4. bölümde inceleyeceğimiz Kartal anketinde karşımıza diğerleri başlığı altında çıkacak olan bu kalabalık ve karmaşık grubu bu aşamada bir ara tabaka olarak almayı yeğliyoruz. Şüphesiz bu grubun ayrıntılı ve tutarlı bir anatomisini yapmak gerekiyor. 2. Ann Kruger burada eleştirilen rantlar kuramının mucididir. The Political Economy of Rent Seeking Society, American Economic Review, Haziran 1974. Bu konuda ayrıca Korkut Borada, Güneli Fiyatlar, Koruma, Müdahale, Rantları ve Gelir Dağılımı. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ankara 1985 Bilgi Yayın Evi. 3. Burada kullanılan anlamda kar oranı, toplam gayri safi karlar ile değişken üretim maliyetleri, yani ücretler artı diğer girdi giderleri arasındaki orandır. İktisatta kar oranı geleneksel olarak kar bölü sermaye stoku biçiminde tanımlandığı için buradaki kavramdan farklıdır. Bu ayrımı vurgulamak için bizim kullandığımız kar oranı genellikle markup oranı olarak adlandırılır. 4. Bu konuda ilginç bir çalışma için Gibson, Terms of Trade and Class Conflict in a Compatible General Equilibrium Model, Journal of Development Studies, Ekim 1986. 5. Buradaki sorunsal çerçevesinde kullanılabilecek farklı ölçütlerin tartışıldığı ve uygulandığı bir çalışma için Boratav, Türkiye İmalat Sanayi'nin AET'deki geleceği açısından uluslararası ücret ve emek verimi karşılaştırmaları, 1987, Sanayi Kongresi bildirileri, Ankara 1987, Makine Mühendisleri Odası. 6. Bu bölüşüm şemasının biçimsel bir sunumu ile yöntem ve kuram sorunlarının tartışılması için Boratav, Küçük Üreticilikte Bölüşüm İlişkileri, SBF Dergisi, Aralık 1972 ve Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Ankara 1980, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını. 7. Boratav, Birikim Biçimleri ve Tarım, 11. Tez, Kasım 1987. 8. Çukurova bulguları için Doğru El, Çukurova bölgesinde tarımsal üretimin finansmanı ve küçük üreticilik. Adana 1987, Teksir. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılada faiz payı tahminimiz şöyle hesaplandı. 1971 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nün tarım gayri safi yurt içi hasıla hesaplarında kullandığı temel verilere göre emek dışı üretim maliyetlerinin tarımsal katma değeri oranı %28.9 idi. Bu oranın değişmediğini varsayalım ve doğru ellerin bulgularını Türkiye için de geçerli kabul ederek borçlanmalar yoluyla finanse edilen maliyetlerin oranını %47 olarak ve tefecilere ve bankalara ödenen ağırlıklı faiz haddini tefeci faizini yıllık faize dönüştürmeksizin %56.7 olarak alalım. Bu durumda toplam faiz ödemeleri tarımsal gayri safi yurt içi hasılanın %7.7'sine ulaşacaktır. 0,289 çarpı 0,47 çarpı 0,567 eşittir 0,077. Bu hesaplamada tamamen piyasaya dönük bir yörenin orta küçük işletmelerine ait katsayılarını kullandığımız için sonucumuzun yüksek bir tahmin verdiğini belirtelim. 9. Türkiye Bankalar Birliği'nin 1987 verilerine göre sayıları 67 bini bulan banka memurlarının maaşlarının ekonomideki genel ücret hareketlerini izlemiş olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. 10. Hasan Ersel ve Adil Temel, Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası dış satım başarımının değerlendirilmesi. Toplum ve Bilim 1984, No 27. 11. 1984'te sanayi ihracatın toplam ihracata oranı %72.1 ve ihracat bölü gayri safi yurt içi hasıla oranı %14.3 olduğuna göre sanayi ihracat değeri üzerinde ortalama %19'luk bir vergi iadesi oranı, vergi iadeleri toplamının bu yıl içinde gayri safi yurt içi hasılanın %2'sine ulaşmış olduğu sonucunu verir. 3. Bölüm: Burjuvazi ve Devlet, Anatomiler ve Dönüşümler. 1. Burjuvalar, Burjuvazi ve Devlet üzerine. 1. bölümde ortaya koyduğumuz genel çerçeveye dayanarak Türkiye'de burjuvazinin anatomisini ve siyasi iktidarla ilişkilerini bu bölümde inceliyoruz. Bu inceleme doğal olarak devletin sınıf karakterinin de incelenmesi anlamına geliyor ve bunu yaparken bir anlamda devletin de anatomisini yapmamız gerekecek. Kapsanan zaman kesiti burada da 1980'li yıllardır. Ancak Türkiye'yi 1980 dönemecine getiren kriz dönemini de dikkate alıyoruz. Artı ürüne kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkileri içinde el koyan ve onu paylaşan sınıfa burjuvazi diyoruz. Bir toplumsal kuruluşta egemen üretim biçimi kapitalizm ise, ekonomik düzlemde egemen olan sınıf tanım gereği burjuvazi olur. Birinci bölümde de ortaya konduğu gibi böyle bir durumda burjuvazinin üst yapı kurumlarını ve dolayısıyla devleti de kontrol etmesi, farklı bir ifadeyle ekonomiye egemen olan sınıfın yöneten sınıf da olması beklenir. Ne var ki ideoloji, kültür ve siyaset alanlarında kurulacak sınıf egemenliği karmaşık ve çelişkili süreçlere bağlıdır. Uyum gecikmeleri, yanlış bilinç ögeleri, kurumların ve kurumları işleten insanların içsel dinamikleri ve direnmeleri, ekonomiye egemen olan sınıfın üst yapıya da kendiliğinden egemen olmasını güçleştirir. Devletin sınıf karakterinin çözümlenmesinde karşılaşılabilecek bu tür güçlüklerden bazılarına burada kısaca değinmek istiyoruz. İlk önce totolojik veya mekanik diyebileceğimiz yorum biçimlerini ele alalım. Bu bağlamda iki zıt yaklaşımdan söz edilebilir. Birincisi, kamu yönetimi ile yönetici sınıf kavramlarını birbirine karıştırdığı için hatırlanacağı gibi birinci bölümde eleştirilmişti. Bu yorum, devlet aygıtını görevleri gereği yöneten gruplara, yani bürokrasiyi toplumun da yöneten sınıfı olarak görme gibi bir kestirme yola gider. Bunun tam zıttı görünüşteki ikinci totolojik yorum ise ekonomiye egemen olan sınıfı tanımlayacaktır. geriye, yani otomatik olarak yöneten sınıf olarak görür. Buna göre kapitalist bir toplumda devlet, yine tanım gereği burjuvazinin devletidir. Farklı bir ifadeyle burjuvazi ile devlet adeta özdeşleşmiştir. Hatta en soyut ve genel anlamda burjuvazinin tavır ve çıkarları devletten kaynaklanan işlem ve eylemler gözlenerek saptanabilir. Her iki yaklaşımda devletin sınıf karakteri sorununu egemen sınıflar ve devlet katında ve bu iki düzlem arasındaki ilişkiler bakımından bağımsız çözümlemeler yapma gereğini ortadan kaldırması ile, yani metodolojik olarak birbirine benzer. Farklı bir ifadeyle kestirme bir çözüm ile ancak hiçbir şeyi açıklamadan temel sorunu ortadan kaldırırlar. Burjuvazi devlet ilişkilerin incelenmesinde bir diğer metodolojik karşıtlık saf kuramsalcı ve saf ampirisist yaklaşımlar arasında gözleniyor. İş çevrelerinin somut ögeleriyle bunların içindeki grift ilişkiler ve çatışmalarla, iş adamları ve şirketlerle devlet arasındaki tekil bağlantılarla hiç ilgilenmeden çok genel ve soyut bir burjuvaziyi bir çözümleme birimi olarak yeterli gören yaklaşımlar birinci çizgiyi temsil ederler. Bunun tam karşıtında yer alan ampirist çizgiye göre ise devleti yöneten bir sınıf veya toplumsal gruptan değil, insanlardan söz etmek gerekir. Sınıf olarak burjuvazinin soyut tavırları, çıkarları değil, burjuvaların yani sınıfı oluşturan bireylerin, iş adamlarının, bankerlerin, fabrikatörlerin, müteahhitlerin çıkar ve tavırlarından. Hatta daha da iyisi fabrikatör A, ithalatçı B, müteahhit C'den söz eden yaklaşımlar bilimsel olabilir. Bizce verimli bir yaklaşım bir kere devlet sınıf ilişkilerini tanım gereği yani totolojik olarak çözümlenemeyeceğini kabul etmek, burjuvaziyi veya herhangi bir sınıfı çözümlemede ise kuramsalcı ve ampirist uçta yer alan tavırların bir bileşkesini aramak zorundadır. Tek tek birimlerden bağımsız bir sınıf elbette düşünülemez. Ancak toplumsal sınıf diye bir kavramı yararlı ve anlamlı buluyorsak, tek tek iş adamlarının dışında yer alan bir soyutlama düzeyine geçmemiz gerekecektir. Devlet ile burjuvazi arasındaki bağlantıların tekil sermayedarın günlük çıkarlarıyla sınıf olarak burjuvazinin genel ve uzun dönemli çıkarlar arasındaki bütünlüğü ve karşıtlığı birlikte içeren diyalektik bir ilişki biçimde kavranabileceğini düşünüyoruz. Bedrettin Dalan, eski ortağı Süzer'in Taksim'deki arsası üzerindeki inşaat ruhsatını 9 kattan 34 kata çıkarırken tekil çıkarlar alanındayız. Aynı Süzer, Türk Dış Ticaret Derneği'nin başkanı iken başbakanı dış ticaret sermaye şirketlerine sağlanan ilk ihracat sübvansiyonlarının sürdürülmesi konusunda iknaya çalışırken dışa dönük büyük ticaret sermayesinin kısmi grup çıkarları söz konusudur. Askeri darbeden az sonra Behbi Koç, Orgeneral Evren'e mektup yazarak militan sendikacılığa karşı kanuni önlemler alınmasını ve Turgut Özal'a güvenilmesini tavsiye ediyorsa, şüphesiz ait olduğu ve temsil ettiği sınıfın genel çıkarlarını yansıtma iddiasındaydı. Burjuvazi devlet ilişkilerini incelemeye kalktığımızda, bu üç düzeyden yani tekil, kısmi ve genel düzeylerden hiçbirini dışlamaya hakkımız yoktur. Burjuvazinin bu ilişkilere ışık tutacak anatomisini sağlıklı bir biçimde yapabilmek için aslında karmaşık bir toplumsal ilişki ifade eden sermayenin yapısal ve işlevsel çözümlemesini yapmak gerekir. Bunun ana çerçevesini dönüşüm ilişkilerini incelerken ikinci bölümde ortaya koyduk. Kısaca hatırlatacak olursak, kapitalist ilişkiler içinde el konan artı değer, yine kapitalizme özgü ikinci bölüşüm ilişkileri içinde yeniden paylaşılır. Bu ikinci paylaşımdan birbirine benzer konumlarda pay alan gruplar, burjuvazinin alt gruplarını oluştururlar. İşte burjuvaların tekil çıkarları, çeşitli işlevleri temsil eden sermaye gruplarının kısmi çıkarları ve burjuvazinin genel sınıfsal çıkarları arasındaki diyalektik ilişkileri kavramının zorunlu bir adımı, sınıfın yukarıdaki anlamdaki anatomisini yapmaktır. İkinci bölümdeki bölüşüm analizinde bu doğrultuda atılan adımı burada biraz daha ileriye götüreceğiz. 2. Burjuvazinin anatomisi üzerine. Temel ayrım, sınai, ticari, mali sermaye. Burjuvazinin temel gruplaşmasının sermayenin işlevsel gruplaşmasına tekabül etmesi gerekir. Bu bağlamda sanayi, mali ve ticari sermaye ayrımının burjuvazinin ana alt gruplarını da oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Sermayenin işlevsel olarak uzmanlaştığı rekabetçi bir kapitalizmde bu üçlü ayrım hem kuramsal hem ampirik bir berraklık içerir. Ancak Türkiye'nin rekabetten uzak ve az gelişmiş burjuvazisinin anatomisini çizmeye kalktığımızda bu basit şemayı eklentilerle ve revizyonlarla geliştirmek gerekecektir. Yapmamız gereken ilk eklenti Türkiye'de oldukça önemli yerler kaplayan kara deniz taşımacılığı ile inşaat, taahhüt alanlarında faaliyette bulunan sermaye gruplarının da sanayi sermayesi içinde yer almasını sağlayan bir tanım genişletmesinden kaynaklanacak. Aslında artı değere temel bölüşüm ilişkileri içinde el koyan özelliklerinin ağır basması bakımından bu iki sermaye grubu sanayi sermayesine benzemekle birlikte iktisat politikaları karşısındaki ve sermaye birikimi içindeki konumları bakımından ondan ayrılırlar. Benzeri bir eklentiyi tarıma kapitalist ilişkiler içinde yatırım yapmış sermaye grupları için de yapabiliriz. Ancak bu eklentilerin temel şemayı fazla bozmadığını kabul edebiliriz. Ne var ki Türkiye'de katıksız biçimiyle sanayi, ticari ve mali sermayeden söz etmenin mümkün olup olmadığı sorusunu ayrıca tartışmamız gerekiyor. Bu soruyu yanıtlamanın güç olmadığı kanısındayız. Kendi dağıtım ve ticaret şebekelerine sahip olmayan kalabalık ve uzmanlaşmış bir sanayici kitlesinin bulunduğunu ve keza gerek tarımsal ürünlerin pazarlanmasında, gerekse ithalat ve ihracatta uzmanlaşmış katıksız ticaret sermayesinin de bir hayli yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık birkaç küçük yatırım bankasını ve arada birer göktaşı gibi parlayıp kaybolan bankerlik kuruluşlarını dışlarsak, Türkiye'de bağımsız finans kapital nitelendirmesine uyan ve aslında kendisi de değil bir holding olan tek kuruluş İş Bankası'dır. Diğer özel bankaların tümü asli faaliyet alanları sanayi ve veya ticaret olan büyük sermaye gruplarına aittir. Türkiye'de finans kapitalin diğer sektörlere egemen olmasından söz etmek mümkün değildir. Aksine finans kapital sanayi ve ticaret kökenli belli sermaye gruplarına bağımlıdır ve bankalar bunların arasında sık sık el değiştirir. Bu durum Türkiye'de bilindiği gibi holding bankacılığı terimiyle anılır. Dikey bütünleşme ve büyük küçük sermaye ayrımı. Farklı işlevlerdeki sermaye grupları ile bütünleşme sadece bankacılık için söz konusu değildir. Tabanı çok sayıda ve uzmanlaşmış sanayici ve tüccar sermayesinden oluşan Türkiye burjuvazisinin üst katları dikey bütünleşmenin çeşitli görüntülerini yansıtır. Belli bir büyüklüğü aşan sanayi sermayesi kendi ticaret dağıtım şebekesine de sahip olmaya başlar. Kendi faaliyetiyle ilgili yabancı malların ithalatçısı, acentası olmayı başarabilir. En büyükleri 1980'li yıllarda kendi dış ticaret sermaye şirketlerini kurmuşlardır. Bir bölümü de yukarıda değindiğimiz gibi kendi bankalarına sahiptirler. Burada sözünü ettiğimiz şey üretim, finans, iç ve dış ticaret kademelerini birleştiren bir dikey bütünleşme olgusudur. Bunu farklı sektör ve branşlara yayılma biçimini alan yatay genişlemeden ayırmak gerekir. 1980'li yılların özelliklerini dikkate alarak belli bir üretim tabanı olan kendi ürünlerine dağıtım şebekesine sahip ayrıca dış ticaret sermaye şirketi biçiminde de örgütlenmiş bunlara ek olarak kendi bankası da bulunan kuruluşları dikey holding diye saptıyoruz. Dipnot 1. Bu yapılanma içindeki sermayenin burjuvazinin alt gruplaşmasını biraz değiştirerek yeni bir şemaya oturtmak uygun görünüyor. 1. Esas olarak sanayi sermaye, 2. Esas olarak ticari sermaye, 3. Esas olarak mali sermaye ve 4. Dikey holdingler. Ancak burada dikey holdinglerle diğerleri arasında belirlenen ayrım ilk bakışta sanılacağı gibi büyük sermaye ile orta küçük sermaye arasındaki ayrım ile özdeş değildir. Yatay genişleme yolunu seçerek veya belli bir sektörde uzmanlaşarak büyüyen kimi sermaye grupları, diyelim bankacılığa bulaşmadıkları için dikey holding tanımımıza girmezler. Ne var ki sermaye ciro, karlar, işçi sayısı gibi diğer göstergeler bakımından yukarıda saydığımız dikey holdinglerden bazılarından, diyelim küçük tekstil banka sahip olduğu için bu gruba giren Akın Holding'den çok daha fazla büyük sermaye nitelendirmesine uymaktadır. Böylece burjuvazinin yapısında büyük, orta küçük sermaye ayrımına dayalı yeni bir gruplaşma yapmak gereği ortaya çıkıyor. Siyasi iktidara uzanan kanalların denetiminde, iktisat politikalarının oluşumunda ve bunlardan etkilenme, yararlanma biçimleri bakımından büyük sermaye ile diğerler arasındaki ayrımın önem taşıdığında herhalde şüphe yoktur. Ayrıca ülkeyi kaç aile yönetiyor sorusunun bütün kapitalist ülkelerde iktisadi folklorun önemli temalarından biri olduğunu ve sorunun genellikle büyüklük ölçütüne göre yanıtlandığını unutmayalım. Dolayısıyla biraz da el yordamıyla bu soruyu yanıtlamaya çalışalım. İlk olarak yukarıda sözü geçen dikey holdinglerin tümünün büyük sermaye kategorisine girmesi gerektiğini kabul edelim. İkinci olarak sanayi sermayesinin büyüklerini saptamada İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi şirketi listelerinin en büyük 100 şirketle ilgili bilgilerini esas alalım. Büyük bir grubun kendisine ait en az iki şirketle 1980, 1985 ve 1987 yıllarında en büyük yüzlük grupta yer alması gerektiğini biraz keyfi bir biçimde varsayalım. Yukarıda değinilen 9 dikey holdingin 6'sının bu kategoriye girdiğini ve bunlara ek olarak 6 yeni sanayi grubunun da bu tanıma göre büyük sayılması gerektiğini saptıyoruz. Sermaye grupları ve alt sektörlerle ilgili nicel ve niteliksel bilgilere de dayanarak Karadeniz taşımacılığı kategorisinden 3, Dahüt inşaat kategorisinden 9 sermaye grubunun da büyüklere katılabileceğini kabul ediyoruz. Dış ticari sermaye şirketi biçiminde de örgütlenmiş, esas olarak ticari sermaye niteliği ağır basan 3 grubu da büyük sermaye kategorisine ekledik. Büyükler grubuna mali sermaye kategorisinden herhangi bir katılma olmadı. Zira önceden de değindiğimiz gibi İş Bankası dışındaki tüm büyük özel bankalar holdinglere aittir. İş Bankası da esasen dikey holding tanımına girmektedir. Böylece oluşan listede 30 sermaye grubu yer alacaktır. Dipnot 2. Bu kaba yaklaşımla belirlediğimiz büyük sermaye kategorisine giren kuruluşlardan her biri İş Bankası dışında genellikle tek ailenin denetimindedir. Bunların en büyüklerini oluşturan Koç, İş Bankası ve Sabancı gruplarının diğerlerine hayli fark yaptıklarını da belirtelim. Bu üçünün kısmen veya tamamen sahip oldukları sanayi şirketler, yukarıda belirtilen yıllar içinde en büyük yüze dahil olan özel şirketlerin yaklaşık 5'te 2'sini oluşturmuşlardır. Tanımları biraz geniş tutarak ve hata paylarını dikkate alarak büyük sermayenin listesini belki biraz genişletebiliriz. 1980'li yılların gelişmeleri gözden geçirildiğinde burada sözü geçen grupların aile reislerinden, büyük şirketlerin üst kademe yöneticilerinden ve sermayenin çeşitli kanatlarını temsil eden birlik, oda ve derneklerin yöneticilerinden oluşan dipnot 3, bir seçkin burjuvalar kulübü üyelerinin veya Türkiye ekonomisini denetleyebilecek durumdaki ailelerin sayısı herhalde 100'ü aşmayacaktır. Birlik, oda ve dernek yöneticiliğinin dışında bu kulüp üyeliği büyüklükle belirlendiği için yukarıda yaptığımız türden bir büyük küçük ayrımının çizilmesi ve daha önceki üçlü dörtlü işlevsel ayrıma eklenmesi yararlı olacaktır.